SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'lesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 2 Şubat 2022 Çarşamba. Kaplan yılının ikinci gününde SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Covid-19 tedbirleri kapsamında bugünkü yayınımızı evde hazırladık ve banttan yayınlıyoruz. Yarınki programımızı Melbourne'deki stüdyolarımızdan canlı olarak yayınlamayı planlıyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. SBS Türkçe programı, Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalı toplumların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimizi sunacağız. Sonra da en son Covid-19 gelişmelerini sizle paylaşacağız. Özellikle yaşlı bakım evlerindeki aşılanma durumu ve artan sayıda Covid-19 salgını endişe kaynağı. Programın ikinci yarısında da Urla'da yapılan bir barış parkı hakkında bölümümüz olacak. Buna vesile olan Sydney'den Sevil Ören Konakçı ile parkı inşa ettiren Uluslararası Turizm Yolu'yla Barış Enstitüsü hakkında konuştuk. Programın sonuna doğru da dün Avustralya Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakma kararını inceleyeceğiz. Özellikle konut piyasasına etkilerine bakacağız. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS, yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Mert Balkanlı'nın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Rio Tinto, şirketteki zorba, tacizci ve ırkçı çalışma kültürünü özetleyen bir rapor yayınladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 5 yaşın altındaki çocuklar için COVID-19 Pfizer aşısını onaylaması bekleniyor. Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti. Sayın dinleyiciler, bugün haberlerimize New South Wales ve Victoria'daki en son COVID-19 rakamlarıyla başlıyoruz. New South Wales 11.807 yeni COVID-19 vakası ve 27 ölüm daha kaydetti. New South Wales hastanelerinde 2.622 kişi bulunuyor, bunlardan 170'i yoğun bakımda tedavi görüyor. Victoria'da ise 25 ölüm bildirildi, toplam vaka sayısı ise 14.533. Victoria'daki hastanelerde 31'i solunum cihazına bağlı, 99'u yoğun bakımda toplam 768 kişi bulunuyor. Bununla birlikte son salgın sırasında yaşlı bakım tesislerinde yaklaşık 566 kişi öldü. Başbakan Scott Morrison, hükümetin son Omicron dalgasına verdiği karşılık nedeniyle eleştiriliyor. New South Wales'taki yaşlı bakımı sakinleri arasında 11 bin vaka var ve her 10 sakinden yalnızca biri destekleyici, yani takviye dozlarını olmuş vaziyette. Sayın dinleyiciler, koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri programımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebileceksiniz. Küresel madencilik devi Rio Tinto tarafından yayınlanan bir rapor, son 5 yılda gerçekleştirilmiş veya teşebbüs edilmiş tecavüz veya cinsel saldırıya ilişkin 21 şikayet de dahil olmak üzere zorbalık, taciz ve ırkçılıktan oluşan bir çalışma kültürünün varlığının ana hatlarını çiziyor. Rio Tinto tarafından görevlendirilen ve dışarıdan hazırlatılan rapor, tüm çalışanların neredeyse yarısının zorbalığa maruz kaldığını ve ırkçılığın da birçok alanda yaygın olduğunu gösteriyor. Şirketin CEO'su Simon Trott, sonuçların rahatsız edici olduğunu söyleyerek şirketin bu davranışları ortadan kaldırmak için çok çalıştığını belirtiyor. Simon Trott, bulgular gerçekten olumsuz ve bu davranışların iş yerinde olmamasını sağlamak için yaptığımız çalışmanın önemini gösteriyor, diyor. İddiaya göre eski New South Wales Başbakanı Gladys Berejiklian ile liberal bir kabine üyesi arasında geçen kısa mesaj alışverişinde Başbakan Scott Morrison'dan tam bir psikopat ve korkunç bir insan olarak bahsedildi. Ten Network'ün siyasi muhabiri Peter Van Olsel'ın bir kopyasına sahip olduğunu iddia etti ve Başbakan'ın bu mesajlar hakkında ne düşündüğünü sordu.
Well, I don't know who you're referring to.
Scott Morrison, kimden bahsedildiğini veya bana söylediklerinin temelini bilmiyorum. Ama açıkçası yazılanlara katılmıyorum ve bunun yaptıklarımla alakasının olmadığını düşünüyorum, dedi. Berejiklian ise mesajları hatırlamadığını söyledi ve başbakana desteğini yineledi. Batı Avustralya'daki orman yangını için acil durum uyarıları yapılıyor. Yangın, 100 itfaiyecinin 90 hektardan büyük arazide mücadele ettiği Gosnell şehrinin Martin ilçesinin bazı kısımlarını içeriyor. Yetkililer, bölgedeki insanlara hayatta kalmak için derhal harekete geçmeleri konusunda uyarıyor. Tonga, yetkililerin ada ülkesinde 2 COVID-19 vakası tespit etmesinin ardından bu geceden itibaren 2 günlük bir karantinaya giriyor. Vakaların Nuku'alofa'daki liman işçilerinin rutin testlerinin ardından tespit edildiği ve pozitif vakalardan biriyle yakın temas kurmuş birinin Tonga'daki diğer yerleri ziyaret ettiği anlaşıldı. Bu, bir volkanik patlamanın tetiklediği son tsunami'nin etkisinden hala kurtulamayan ada ulusuna bir darbe daha oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun Doğu Avrupa'daki varlığını eleştirdi ve örgütü kendisini kandırmakla suçladı. Putin, Kremlin'in NATO'nun Ukrayna'ya genişlemeyeceğine, Rusya sınırlarına silah göndermeyeceğine veya Doğu Avrupa'daki güçlerini geri çekmesine dair istediği taahhütlerin batılı devletler tarafından dikkate alınmaması nedeniyle üzgün. Ukrayna sınırına yığılan Rus birliklerinin yarattığı gerilimin ortasında konuşan Putin, NATO'nun Avrupa'nın doğusuna doğru yayılmayacağına yönelik kendisine söz verildiğini ve NATO'nun Rusya'yı kandırdığını söylüyor.
As you know, we have been promised by NATO that
Putin, bildiğiniz gibi NATO bize doğuya bir santim daha ilerlemeyeceğine dair söz verdi. Bunu herkes biliyor. Bugün NATO'nun nerede olduğunu görüyoruz. Polonya, Romanya, Baltık devletleri. Bir şey söylediler ama başka bir şey yaptılar ifadelerini kullanıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda yaptırım uygulayacağı konusunda uyardı. Boris Johnson'ın bu açıklamaları Rusya ile artan gerilimin ortasında Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüşmek üzere Kiev'e yaptığı ziyaret sırasında geldi. Johnson, işgalin siyasi, insani ve askeri bir felaket olacağını ve İngiltere'nin harekete geçeceğini söyledi.
We are also preparing a package of sanctions and other measures.
Johnson ayrıca Rusya ayak ucuyla Ukrayna toprağına girdiği anda yürürlüğe girecek bir yaptırım paketi ve diğer önlemler hazırlıyoruz ve tüm bunları yapmamızın sebebi Rusya'ya karşı bir düşmanlık değil. Saldırganlık karşısında her zaman özgürlük, demokrasi ve Ukrayna egemenliği için desteğimizin bir göstergesi açıklamasını yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin Rusya'nın Ukrayna'nın NATO'ya girmesini engelleme talebini görmezden geldiğini ancak Batı ile müzakerelere hala açık olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin 5 yaşın altındaki çocuklar için COVID-19 Pfizer aşısını Şubat ayı sonuna kadar onaylaması bekleniyor. Ülkenin Gıda ve İlaç Dairesi FDA'deki düzenleyiciler Pfizer'ın 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar için yetişkinlere verilen dozun onda biri için onay alması bekleniyor. Şirket ayrıca 3 dozluk bir program üzerinde araştırmalar yapıyor fakat veriler Mart ayına kadar mevcut olmayacak. Associated Press Beyaz Saray muhabiri Zeki Miller, ebeveynlerin çocuklara aşı yaptırma konusunda sabırsız olduklarını ve bir onayın memnuniyetle karşılanacağını söyledi. Danimarka ise COVID-19 kısıtlamalarının çoğunu kaldırıyor çünkü virüsü artık sosyal açıdan kritik bir hastalık olarak görmüyor. Ülke artık insanların toplu taşıma araçlarında ve mağazalarda maske takmalarını veya halka açık mekanlara girmek için dijital kimliklerini kullanmalarını zorunlu kılmayacak. Danimarkalı yetkililer, vaka sayıları fazla olmasına rağmen hastaneye yatışlarda ve yoğun bakım tedavi oranları yüksek olmadığı için kısıtlamaları artık gerek olmadığını söylüyor. Danimarka'nın komşusu Finlandiya'da kısıtlamaları bu ay kaldıracağını duyurdu. Avustralya'nın ünlü müzik menajeri Glenn Whitley, COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı duyurulduktan sonra 74 yaşında öldü. Whitley, Farnham'ın tüm zamanların en çok satan Avustralya albümlerinden biri haline gelen 1986 yılında çıkan Whispering Jack'i finanse etmek için evini ipotek etmesiyle ünlüydü. Albümdeki You Are The Voice, Avustralya pop marşlarından biriydi. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı 100 bine geçerek 102.601 oldu. 198 kişi de hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni dozları mutlaka yaptırın, koruma gücü yüksek Turkovak'ı güvenle tercih edin" açıklamasında bulundu. Türkiye'de 18 yaş ve üstü nüfusta 2 doz aşı uygulananların oranı %84.46 olarak kayıtlara geçti. Pandeminin tüm şiddetine rağmen ekonomi ve zamlar gündemin ana maddesi olmaya sürdürüyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonu kambur olarak tanımlayıp süre vermezken koşulların daha iyi olacağı bir döneme girildiğini iddia etti.
Enflasyondaki belli bir döneme mahsus arzi yükselişin kamburunu maalesef bir müddet sırtımızda taşımak mecburiyetinde kalacağız. Enflasyonu indirme, hayat pahalılığını yenme vaadimizi de yerine getireceğiz. İnşallah her yeni ayın bir öncekinden daha iyi olduğunu göreceğimiz bir döneme girdik.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ekonomide yaşanan zorlukların sorumlusu olarak Erdoğan'ı işaret etti.
21. yüzyılın Türkiye'sinde insanlar ucuz ekmek kuyruğuna giriyorsa, yağ kuyruğuna giriyorsa insanlar, bunun sorumlusu Erdoğan ve ailesidir.
İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta ise hükümetin ne planı olduğunu bilmediklerini söyledi.
Bu kadar yüksek enflasyonu bu millet ne kadar daha sırtında taşıyacak? Enflasyonun düşmesi için hangi programı uyguluyorlar da enflasyon düşecek? Bunu bize söylesinler.
Bununla birlikte yapılan açıklamaya göre benzine ve motorine bu sabahtan geçerli olmak üzere yeni bir zam daha yapıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, aralarında 5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu milletvekillerinin dokunulmazlıklarının anayasaya aykırı olarak kaldırıldığına ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Kılıçdaroğlu'na hain diyen çocuk özür diledi. Hain kelimesinin anlamını bilmediğini söyleyen çocuk, "Kadınlar yalancı diyordu, benim orada aklıma geldi söyledim, çok özür diliyorum ondan" dedi. "Babamı çok özledim, çıkmasını bekliyorum, inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız tutar" sözünü ifadelerini kullandı. IŞİD'in Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na suikast planladığı iddiası ortaya atıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, IŞİD'in Türkiye viyaleti sorumlusu olmak iddiasıyla tutuklanan Ebu Usame El Türki kod adlı Kasım Güler, örgütün Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Aleviler, LGBT'liler ve İncirlik üstüne saldırı planladığını söyledi. Piyasalara baktığımızda en son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 9 lira 56 kuruştan, 71 Amerikan sentinden ve 63 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerinde Socceroos var. Avustralya erkek futbol takımı Socceroos, Dünya Kupası eleme umutlarında bir darbe yedi ve Umman'la 2-2 berabere kaldı. Bu, Avustralya'nın Katar'da oynanacak Dünya Kupası'na katılabilmesi için 24 Mart'ta Sydney'de Japonya'yı yenmesi gerektiği anlamına geliyor. Ve hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra az yağışlı 21, Melbourne bulutlu 20, Sydney'de artan yağış var 24, Adelaide parçalı bulutlu 22, Perth güneşli 34, Hobart'ta yağmur ihtimali var 19, Wollongong az yağışlı 22, Newcastle'da artan yağış var 25, Brisbane sıcak ve nemli, fırtına ihtimali de var 35, Cairns az yağışlı 33 ve Darwin yağışlı ve fırtına ihtimali var 31 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Haber bülteni için Mert Balkanlı'ya teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bugünkü programı evde hazırladığımızı ve banttan yayınladığımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Birazdan en son COVID-19 gelişmelerini sizle paylaşacağız. Özellikle yaşlı bakım evlerindeki aşılanma durumu ve artan sayıdaki COVID-19 salgını endişe verici boyuta ulaştı. Programın ikinci yarısında da Türkiye'nin Urla bölgesinde yapılan bir barış parkı hakkındaki bölümümüz olacak. Buna vesile olan Sydney'den Sevil Ören Konakçı ile parkı inşa ettiren Uluslararası Turizm Yoluyla Barış Enstitüsü hakkında konuştuk. Programın sonuna doğru da dün Avustralya Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakma kararını inceleyeceğiz. Şu anda sabit bıraksa da Merkez Bankası'nın önümüzdeki aylarda faizleri arttırması bekleniyor ki bu özellikle konut piyasasını etkileyecek. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Lütfen bizden ayrılmayın. Sayın dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde COVID-19 kaptığımı anlatmıştım ve süreci paylaşmıştım sizlerle. Perşembe 4 yaşındaki kızımın yüksek ateşi yüzünden ailecek test olduk ancak sadece benim testim pozitif çıktı. Dün yani pozitif testin üstünden 6 gün geçtikten sonra yeniden PCR testi oldum ve bu sabah itibariyle sonuç negatif. Yani COVID-19 kapıp iyileşmiş gibi görünüyorum. Daha doğrusu bu süreçte hiç belirti göstermediğim için iyileştim demek belki yanlış ama bugün itibariyle başkalarına bulaştırma riskim de yok. Bu yüzden de yarın ofise gidip programı stüdyodan yapma imkanı bulacağım gibi görünüyor. Bu süreçte bana ve aileme geçmiş olsun dilekleriyle destek olan tüm dinleyicilerimize de teşekkür etmek istiyorum. Eşim ve ben 3 doz aşılı olduğumuz için bu süreci sıkıntısız bir şekilde atlattık. Şimdi yayına dönecek olursak, pandemi döneminde en fazla risk altında olanların yaşlılar olduğu bir gerçek. Son dönemde de yaşlı bakım evlerinde tespit edilen salgınlar büyük endişe yaratıyor. Başbakan Scott Morrison, yaz aylarında COVID-19'un daha rahat yönetilebileceğini düşünmekle hata yaptığını itiraf etti. Ancak yine de hükümetinin pandemi yönetimindeki yanlışları için özür dilemedi. Canberra'da dün Ulusal Basın Kulübü'ndeki konuşmasında Başbakan Scott Morrison, federal hükümetin pandemide bazı gelişmeleri beklemediğini itiraf etti. Ancak yaşanan sıkıntılardan dolayı da özür dilemedi. Morrison yaza girerken fazla iyimser olduklarını söyledi.
As we went into this summer, we were optimistic. I was optimistic.
Ben ve hükümetim fazla iyimserdik diyen Morrison, herkesin güzel bir yaz geçirmesini istiyorduk diye konuştu. Virüsün tüm beklentileri yıkma gibi bir özelliği olduğunu söyledi ve riskleri ve sıkıntıları halka daha iyi yansıtabilirdik diye konuştu. Yaz hakkında herkesin fazla iyimser olduğunu ve bu yüzden de herkesin hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Daha hızlı yayılan Omikron varyantı, hızlı antijen testi sıkıntısı, uzayıp giden test sıraları hakkında eleştirileri anladığını söyleyen Morrison, ancak yine de özür dilemedi.
We hadn't anticipated that we would have a variant that resulted.
Yeni bir varyantın çıkıp aşıların bulaşmayı önleyemeyeceğini beklemiyorduk diyen Morrison, aşılara büyük yatırım yapmıştık diye konuştu. Basından gelen bütün baskıya rağmen başbakan dün geri adım atmamayı tercih etti. Sky News'den Andrew Clannell, başbakana sıradan Avustralyalılarla bağını kaybedip kaybetmediğini sordu.
We've got up to 100 Australians a day dying with COVID, a low booster rate, inflation, indoor businesses in Sydney and Melbourne on their knees without your support.
Her gün 100'e yakın insanın öldüğünü, üçüncü doz takviye aşılarında yavaş gidildiğini, enflasyonun arttığını, Sydney ve Melbourne'da kapalı ortamlarda iş yapan dükkanların federal destek olmadan büyük sıkıntıya girdiğini söyleyen gazeteci, bunlar hakkında ne yapacaksınız? Sıradan Avustralyalılarla bir bağınız kaldı mı? Ve bu kapsamda bir ekmeğin fiyatını, bir litre benzinin ne kadara satıldığını veya hızlı antijen testinin ne kadar olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Her gün dışarı çıkıp ekmek veya süt alıyormuş gibi davranmayacağım diyen Morrison da bu tür şeyleri sana bırakacağım diye konuştu. Bu arada yaşlı bakım evlerindeki COVID-19 salgınları hakkında yetkililer endişeli. Queensland'de dün açıklanan 10 ölümden 8'i yaşlı bakım evlerinde meydana geldi. Queensland Sağlık Bakanı Yvette Dath, sektör konusunda endişelerini Morrison hükümetiyle paylaştığını söyledi.
Of the 107 deaths we've had in aged care residents since the start of pandemic, only 10 of these people.
Eyalette pandemi başından beri yaşlı bakım evlerinde 107 kişinin COVID-19'dan öldüğünü söyleyen Sağlık Bakanı, bunlardan sadece 10'unun takviye aşı olduğunu, 20'sinin de hiç aşı olmadığından şüphelendiğini söyledi. Yaşlı bakım evleri hakkında bazı endişelerini federal hükümetle paylaştığını belirten Dath, özellikle takviye doz oranı hakkında bilgi istediğini söyledi. İnsanların merkezlerin müdürlerinden sağlık görevlilerini çağırıp sevdiklerine üçüncü doz aşıyı yapmalarını istediğini, ancak aynı zamanda merkezlerde çok sayıda pozitif vaka tespit edildiğini söyledi. Morrison hükümetinin tüm söylediklerine rağmen merkezlerde çalışan sayısında, koruma ekipmanları ve hızlı antijen testi miktarında sıkıntı yaşadığının altını çizdi. Yaşlı bakım evleri federal hükümetin sorumluluk alanına giriyor.
Despite the Commonwealth saying we've got a plan, we're managing these outbreaks, they are writing to me and to the Queensland government.
Federal hükümet bizim planımız var ve bu salgınları kontrol altına alıyoruz dese de 19 Ocak'ta kendisine ve hükümetine federal hükümetin mektup gönderip yaşlı bakım merkezinde kalanlar için özel hastanelerle olan anlaşmalar kapsamında çalışan ve yatak bulmasını istediğini belirtti. Bu onların sorumluluğu olsa da sürekli bizden kaynak talep ediyorlar diye konuştu. Bu arada Avustralya çapında sağlık sisteminin üzerindeki baskıyı gösteren örnekler de çoğalmaya başlamış durumda. Sağlık sistemindeki artan baskı yüzünden Victoria'da belediyeler 2 ay üstü bebekler için sağlık kontrollerini ertelediklerini açıkladı. New South Wales'da meclis araştırması da hemşirelerin izinlerini iptal edip işe dönmek zorunda kaldığını gösteriyor. Tazmanya'da büyük baskı yüzünden hemşireler ve ebeler grev tehdidinde bulundu. Bu arada hızlı antijen testini pahalıya satanlar hakkında da mahkeme yolu açılmış durumda. Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu bir ayda 4000'den fazla şikayet aldıklarını açıkladı. Komisyon Başkanı Rod Sims, önümüzdeki dönemde bazılarının mahkemeye hesap vereceğini söyledi. Bir ürünü pahalıya satmanın aslında yasa dışı olmadığını, ancak bir pandeminin ortasında hızlı antijen testini pahalıya satmanın ahlaki olmadığını söyleyen Sims, bazı insanlara mahkemeye çıkarmayı umduklarını ifade etti. Dün Avustralya'da COVID-19'dan dolayı 72 kişi hayatını kaybetmişti. Son 24 saatte ise Victoria'da 27, New South Wales'da 25, Queensland'da 16 ve Güney Avustralya'da 1 kişi COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Queensland'da ölenlerden birinin çok ciddi sağlık sorunları olan 10 yaş altında bir çocuk olduğu, 7'sinin de yaşlı bakım merkezlerinde kaldığı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Pfizer, 5 yaş altındakilere aşılanması için ülkenin ilaç onay kurumu FDA'ye izin başvurusunda bulundu. Araştırmaların 2 ile 4 yaş arasındaki çocukların bağışıklık sisteminin çift doz aşıyla çok da güçlenmediğini gösterdiği belirtiliyor. Bu yüzden de bu yaş grubundaki çocuklara 3. doz yapılması gündemde. Ancak şirket yine de 2 doz için izin başvurusunda bulunup 3. doz için veri toplamaya karar vermiş. 5 yaş altındakilere yetişkinlere uygulanan dozun onda birinin uygulanması düşünülüyor. FDA'nin bu başvuruyu ay sonunda incelemesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum. Hafta sonunda Ash Barty'nin Avustralya açığı kazanması konusunda birkaç mesaj geldi. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz, Melbourne'de oynanan Avustralya açık turnuvasında Avustralya'yı temsil eden Ash Barty'yi finallere çıkması ve yenmesi sonucundan dolayı kutluyorum. Sakin oynamasıyla, gülümsemesiyle insanların desteğini ve sevgisini kazanan genç sporcumuza başarılarının devamını dilerim demiş. Necdet Çimenli Bey ise, Avustralya'ya geldiğimden beri aborjinlere özel bir hürmetim ve saygım vardı. Barty ile bu duygum hayranlığa dönüştü diyor. Erkan Taştan Bey, Rapid Antigen Test, hızlı antijen testi kiti dağıtımı yine oldukça gündemde olmasıyla insanları zorluyor demiş bu dinleyicimiz. Bunun kontrolü hükümetin elinde, ancak uygun şekilde dağıtım yapılmadığı kanısındayım diyor. Halkın bu antijen test kitlerini elde etme hakkı olup olmama kararını nasıl oluyor da sınıflandırma şeklinde dağıtıma sunuyor. Bu tüm halkın ihtiyacı olan bir şey ki göz ardı edilmemesi gerekmektedir. İnsanların artık böylesi idareyle sınanmasının artık yettiğini, zaten zorlu günler geçiriyoruz tüm pandemini yaşattıklarından dolayı demiş bu dinleyicimiz Erkan Bey. Türkiye'deki gelişmeler hakkında da çok sayıda mesajımız var. Ali Derumuzu dinleyicimiz, Sedat Peker'e özenen Kılıçdaroğlu Hilton'ın kral dairesinde kalmış. Kral dairesinde kalmakla kral olunmaz, ancak açlık, fakirlik edebiyatı yaptığınız halkın güvenini yitirir ve gülünç duruma düşersiniz demiş. Bir de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı'nı parlamento seçsin diyor. Parlamentodaki vekilleri seçen vatandaşlar değil mi? Biz sizleri seçmesini bildiğimiz gibi Cumhurbaşkanımızı seçmeyi de biliriz. Ne yani? 600 milletvekili vatandaştan daha mı akıllı, yoksa daha mı güçlü? Milletvekilini seçen vatandaş akıllı, Cumhurbaşkanı seçince akılsız mı oluyor demiş Ali Değerumuzu dinleyicimiz. Sayat Varcan Beyler, Türkiye'de artık 10 yaşındaki çocukların bile haklı olarak Bay Kemal diyerek suçladıkları Kılıçdaroğlu bir an önce mutfaktan politik toplumu kutuplaştırıcı, yalan iftira dolu boş kağıt sallayarak yaptığı konuşmalara son vermeli demiş. Abdullah Bey, dünyanın en lüks lokantası Aksaray'da 7/24 hizmetçiler, uşaklarla keyif süren bir cumhurbaşkanı varken İmamoğlu'nun yediği bir yemek ne hikmetse olay olmuş diyor. Yenişehir'le Rumuzu dinleyicimiz, terör örgütü PKK'nın lideri olan Öcalan için geçmişte biz Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen, 37 kişinin ölümünden sorumlu tutulup yargılanmakta olan Selahattin Demirtaş, nasıl oluyor da U dönüşü yapıp kendi kendisiyle çelişiyor, yoksa şimdi Edirne cezaevinde affedilmek için onu başkan yaptırmayacağız dediği Erdoğan'ın heykelini mi yapıyor diye sormuş. Mahmut Bey de, Osman Öcalan'ı televizyona çıkardılar olmadı, Abdullah Öcalan'dan mektup okuttular olmadı, şimdi de kalkmışlar küçücük çocuğu kendi kirli siyasetlerine alet ediyorlar. En acı olan da karı koca insanların ülkenin geldiği ağlanacak durumunuza gülüyor olmaları demiş Mahmut Bey. Mustafa Bey, CHP liderini hain diyen çocuğun arkadaşı başka bir çocuk Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hain dese etrafındaki insanlar alkış tutarsa acaba hakaret sayılır mı diye sormuş. Nabundan Bayram Bey de ülkede tuz koktu diyoruz duyan yok, iktidarda kalabilmek için ilkokul çocuğunun eline mikrofonu verip konuşturup hain dedirtiyorlar. Hep birlikte sırtıyorlar, yazıklar olsun size, ne bitmez kim ve nefretiniz varmış demiş Bayram Bey. Sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var. Lütfen bizden ayrılmayın. Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Uluslararası Turizm Yoluyla Barış Enstitüsü'nün Avustralya Şubesi geçtiğimiz günlerde İzmir'in Urla ilçesinde bir barış parkı açtı. Avustralyalı organizasyonu Türkiye'de bir barış parkı açmaya ikna eden kişi ise iki ülke arasında kültür projeleri düzenleyen Sevil Ören Konakçı oldu. Yıllarca Avustralya-Türkiye hattında yaşayan Sevil Hanım pandemi nedeniyle artık yeniden Sydney'e yerleşmiş. Sevil Ören Konakçı ile arkadaşımız Seda Ercan konuştu.
Uluslararası Turizm Yoluyla Barış Enstitüsü son barış parklarından birini de İzmir'in Urla ilçesinde açtı. Üstelik barış parkının açılışını enstitünün Avustralya şubesi organize etti. Uluslararası Turizm Yoluyla Barış Enstitüsü, seyahat ve turizmin dünyanın ilk küresel barış endüstrisi haline gelmesi ve her gezginin potansiyel olarak bir barış elçisi olduğu inancıyla Uluslararası Barış Yılı olan 1986'da kurulmuş. Bu organizasyon 1. Dünya Savaşı'nın yıl dönümünde bundan böyle savaşların olmaması amacıyla dünya üzerinde barış parkları açmaya başlamış. Organizasyon son barış parkını Türk ve Avustralyalı yetkililerin katılımıyla Urla'da açtı. Böyle bir kuruluşun Avustralya şubesini Türkiye'de bir barış parkı açmaya ikna eden ise turizm ve medya alanında projeler hazırlayan ve Sydney'de yaşayan Sevil Ören Konakçı olmuş. Sevil Hanım ve derneğin Avustralya Başkanı Gail Personage'ın pandemi nedeniyle katılamadıkları açılışta Avustralya'yı konsolosluk yetkilileri temsil etti. Avustralyalı bir organizasyona Türkiye'de bir barış parkı açma fikrini götüren Sevil Ören Konakçı ile pandeminin bile engel olamadığı projesini konuştuk. Sevil Hanım, yayınımıza hoş geldiniz. Siz Sydney'de yaşıyorsunuz ve geçtiğimiz günlerde Avustralyalı bir organizasyonla birlikte Urla'da bir parkın açılışını gerçekleştirdiniz. Bu parkın açılışını gerçekleştiren Uluslararası Turizm Yoluyla Barış Enstitüsü ile yolunuz nasıl kesişti?
2000 yılında Ürdün'de IIPT, yani International Institute for Peace Through Tourism'in ilk zirvesi yapılıyordu. Ve Bethany Beyond Jordan dünyanın Peace Park'ı ilan ediliyordu. İlk World Peace Park ilan edilecek diye ben de atlayıp Ürdün'e gittim. Zirveye katıldığım zaman da neden Gelibolu'yu gündeme koymadınız diye sordum başındaki bu kurumu kuran Profesör Louis Damore'ye. O da dedi ki Türkiye'den bir cevap alamadık. Peki ne yapalım dedim. Olmaz yani, orası dünyanın en büyük Peace Park'ı. Sen kapanışta bir konuşma yap dedi. Peki dedim. Ben de Atatürk'ün Peace in the Nation, Peace in the World, yani yurtta sulh, cihanda sulh sözlerini toparlayarak güzel bir konuşma yaptım.
Peki dünya üzerinde kaç tane barış parkı açılmış bugüne kadar?
450.
Avustralya'da da var herhalde bu parklardan.
Avustralya'da 3 tane var, evet.
Şimdi siz bu enstitünün Avustralya ayağı olarak Türkiye'de bir barış parkı açılmasına ön ayak oldunuz. Bu fikir nasıl doğdu acaba?
Benim Türkiye'deki çalışmalarım içerisinde bir Zeytin Barış Yolu projesi vardı. Bu Anzakların, yani Avustralya, Yeni Zelanda, Türkiye'nin için hazırlanmış bir Anzak projesiydi. Bu Zeytin Barış Yolu'nda yürünecekti. Buraya gelince buradaki turizm birimi olan SCOL'da bu konudan bahsetmiştim. Onlar da bu Uluslararası Barış Enstitüsü'nün Avustralya Başkanı Gail Parsons'a bahsetmişler. İki projeyi birleştirebilir miyiz dedi. Yani her zeytin barış yolunun vardığı noktada bir zeytin barış parkı olabilir mi diye sordu. Ben de olur tabii dedi. Buradan yola çıktık. Bu şekilde birleşti.
Sevil Hanım, hangi tarihte Avustralya'ya yeniden döndünüz?
2018. Bir süre oturmaya geldim, evet. Çünkü hem bu projeyi yapacak, Zeytin Barış Yolu projesini gerçekleştirecek, hem de benim başka bir takım projelerim vardı. O konuları da yola koyabilmek için biraz uzun oturmak üzere Avustralya'ya geldim. Ama gördüğüm kadarıyla şu anda yerleşmiş gibi bir halim var.
Değil mi? Urla'da açılan Barış Parkı'nın adı Olive Peace Park, yani Zeytin Barış Parkı. Sizin evet. Zeytin Yolu projesiyle birleştiği için Urla'daki Barış Parkı'nın adı da Zeytin Barış Parkı kondu, öyle mi?
Aynen öyle, evet.
Pandemi nedeniyle Uluslararası Turizm aracılığıyla Barış Enstitüsü Başkanı ve bu olayı organize eden siz, Barış Parkı'nın Türkiye'deki açılışına katılamadınız ne yazık ki.
Maalesef katılamadık Seda. Pandemi nedeniyle maalesef katılamadık çünkü Avustralya'dan uçuş yasağı vardı. İkinci Peace Park, Zeytin Barış Yolu'yla birleşip Çanakkale'de açılacak inşallah Ekim-Kasım aylarında. Ve umuyorum ki o zaman buradan başkan ve üyeler Türkiye'ye gelip bizzat açılışı yapabilecekler.
Aynı zamanda Avustralya Elçiliği'nden de yetkililer katıldı, değil mi?
Avustralya Elçiliği'nden evet yetkililer katıldı. Aynı zamanda Sydney'in eski başkonsolosu Sayın Niyazi Bey de katıldı bu törene.
Peki siz artık son zamanlarda daha uzun süreli Sydney'de yaşıyorsunuz. Türkiye-Avustralya ortak projeleri üzerine çalışıyorsunuz. Önünüzde yeni projeler
evet,
var mı?
Var, var.
Neler var Sevil Hanım? Yeni
gastronomi ve yelken, yat yarışları. Gastronomi zaten uzun zamandır burada çıkan bir Food Companion International mecması var. Bir ara durdu pandemi dolayısıyla. Tekrar online olarak Avustralyalı publisher'la birlikte çıkaracağız inşallah. Ve Türkiye'nin bölge bölge gastronomi ataklarını içine koyacağız. Yatı sorarsan burada 18 Foot Skiff diye bir yat yarışları var ama küçük tekneler. Ve çok seri tekneler, onların Marmaris veya İzmir'de böyle bir yarışa yapmaları mümkün, yapılması mümkün. Fakat pandemi yüzünden hiçbir şey yapamıyoruz ki elimiz kolumuz bağlı.
Bir de bir müzik projeniz var, hali hazırda sürdürdünüz. 2020'de pandemi nedeniyle gerçekleşmeyen etkinlikler arasında o da.
Uluslararası Mevlana Derneği'nden 11 müzisyen gelecekti. Australian Brandenburg Orkestra ile önce Melbourne, Sydney, sonra Canberra'da konserler verecekti. Fakat pandemi nedeniyle önce 2022'ye, şimdi ise 2023'e ertelendi.
Siz hep böyle Türkiye ile Avustralya üzerine ortak projeler geliştiriyorsunuz.
Çünkü bu bir Gelibolu içeriği olan proje. Yani Gelibolu'nun Avustralya ve Yeni Zelandalıların hayatında çok önemli bir rolü var ve Türkiye bu ülkelerde o kadar sayılıyor, seviliyor, taişle bahsediliyor ki ben bunu ayakta tutmaya çalışıyorum ve gelecek jenerasyonlara yani gençlere, çocuklara bırakılacak bir işbirliği, ekonomik kalkınma, bir barış alışverişi, bir turizm alışverişi, bir iş alışverişi konusu oluyor. Yani bir ufuk yaratmak. Bu üç ülkenin çocuklarına, Anzak ülkelerinin çocuklarına, Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya ki buradan da zaten bu olgu dünyaya yayılır.
Sayın dinleyiciler, arkadaşımız Seda Ercan'ın Sevil Ören Konakçı ile yaptığı röportajı dinlediniz. Urla'da Barış Parkı. Şimdi kısa bir aramız var. Lütfen bizden ayrılmayın. Dün Avustralya Merkez Bankası Reserve Bank of Australia politika faizini %0.1'de sabit tuttu. Ancak yine de tüm uzmanlar önümüzdeki aylarda faizlerin artacağına kesin gözüyle bakıyor. Bu faiz artışlarının da özellikle konut piyasasına etkisi yakından takip edilecek. Avustralya Merkez Bankası politika faizini %0.1'de sabit tuttu. Ancak analistler ilerleyen aylarda faizin artmasını bekliyor. CoreLogic araştırma şirketi Ocak ayında Avustralya'da medyan olarak ev fiyatlarının %1.1 arttığını söyledi. Ancak fiyat artışlarının piyasayı da zorlamaya başladığı ifade ediliyor. Ülkede ev fiyatlarının en pahalı olduğu iki şehir Sydney ve Melbourne, en yavaş fiyat artışının yaşandığı yerler. Ev fiyatlarındaki en hızlı artışın görüldüğü şehirlerse Brisbane ve Adelaide. Avustralya çapında ev fiyatlarındaki artış devam etse de yavaşladığına yönelik bazı belirtiler var. CoreLogic araştırmalarına göre son bir yılda ev fiyatlarındaki artış %22'den fazla. Ancak yine CoreLogic'in genel müdürü Tim Lawless, bazı önemli piyasalarda fiyat artışının yavaşladığını ifade etti.
Remember back in March of last year we were seeing national housing values rising at nearly 3% month on month.
Geçen yılın Mart ayında aylık fiyat artışlarının %3'e kadar çıktığını ancak şimdilerde %1'e düştüğünü söylüyor. Genel olarak piyasada biraz yavaşlama görüldüğünü belirtiyor. Bu yavaşlama özellikle Sydney ve Melbourne'de oldukça belirgin. Lawless fiyat artışlarına liderliğin Brisbane ve Adelaide'de geçtiğini söylüyor.
These markets are very affordable. They're benefiting from some fairly strong demographic tailwinds, especially
Brisbane ve Adelaide'in çok daha ucuz olduğunu ve nüfus artışı sayesinde piyasanın canlı kaldığını söylüyor. Özellikle Güneydoğu Queensland'de talebin yüksek olduğunu ancak arzda sıkıntı yaşandığı için fiyat artışlarında yavaşlama görülmediğini söylüyor. Geçen yılda ev fiyatları artsa da mortgage sayılarında bir yavaşlama görülmedi. İmzalanan mortgage anlaşmaları Aralık ayında %4,5 artarak 32.8 milyar dolara yükseldi ki bu bir rekor. Merkez Bankası Reserve Bank of Australia'nın faizleri tarihi bir düşüklükte tutması da bunda bir etken. Ancak RateCity.com.au'dan araştırmacı Sally Tindall bunun kalıcı olmadığı konusunda uyarıyor.
We all know that they're coming. It is a matter of when. But what the RBA is looking for.
Faizlerin artacağını biliyoruz diyen araştırmacı, Merkez Bankası'nın şu anda hissettiğimiz enflasyonun kalıcı olup olmadığına yönelik verileri takip ettiğini söylüyor. Merkez Bankası'nın maaşlarda genel bir düzelme görülünce faizleri arttıracağını, çünkü faizlerin getireceği ilave mali yükün toplum tarafından kaldırılabileceğine emin olmak istediğini söylüyor. Rate City şu anda %0.1 olan politika faizinin Ekim'e kadar %0.4'e çıkacağını tahmin ediyor. 2024 Mart'ında ise faiz tahmini %1.75. Bu senaryo doğru çıkarsa yarım milyon dolarlık mortgage olanlar Ekim'den itibaren ayda 103 dolar daha fazla mortgage ödemesi yapmak zorunda kalacak. 2024 Mart'ında faizler 1.75 olursa da aylık ödemelerde 428 dolar artış beklemeleri gerekiyor. Sally Tindall, Avustralyalıların çoğunun bu artışı kaldırabileceğini düşünüyor. Ortalamada Avustralyalıların mortgage'larında 45 ay önden gittiğini söylüyor.
We have $119 billion extra in savings in the bank compared to last year. However, this does not apply to everyone.
Geçen yıla kıyasla bankalarda 119 milyar dolar ilave birikim olduğunu söyleyen analist, ancak COVID döneminde sıkıntı çekenlerin faizlerdeki artış yüzünden sıkıntı yaşayabileceğini ve kemer sıkmak zorunda kalacağını belirtiyor. Ancak bankada birikimleri olanlar için faizlerin artması, faiz gelirinin artması anlamına geldiği için olumlu bir gelişme olacak. Sayın dinleyiciler, bir yayınımızın daha sonuna yaklaşırken bir kez daha günün önemli haber başlıklarını sunmak istiyoruz. Yaşlı bakım evlerindeki salgınlara yönelik eleştirilere cevap veren Başbakan Scott Morrison, bu merkezlerde ölenlerin büyük çoğunluğunun çok yaşlı olduğunu ve palyatif bakım adı verilen hayat sonu bakımı gördüklerini söyledi. Şimdiye kadar Avustralya'da pandemide en az 566 kişi yaşlı bakım evlerinde hayatını kaybetti. Ana muhalefet partisi lideri Anthony Albanese, eski New South Wales Başbakanı Gladys Berejiklian'ın Morrison'ı çok çok kötü bir insan olarak tarif ettiği SMS mesajlarının ortaya çıkması sonrası yaptığı açıklamada Avustralya'nın daha iyi bir başbakana layık olduğunu söyledi. Türkiye'de son 24 saatte COVID-19 vaka sayısı 100 bin seviyesinin üzerine çıkarken 198 kişi de COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Türkiye'de ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hain diyen çocuk, kelimenin anlamını bilmediğini söyleyerek özür diledi. Sayın dinleyiciler, içinden geçtiğimiz sıkıntılı günlerde yardım hatlarının önemi artıyor. Psikolojik destek için 131-114'ten Beyond Blue'yu, 1800-551-800'den Kids Helpline'ı, 1300-789-978'den Men's Helpline'ı, 1300-364-277'den de İlişki Avustralya hattını arayabilirsiniz. Tercüme yardım hattı için ise 131-450'yi arayabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, COVID-19 koşullarında bunun garantisini vermek güç ancak yarınki yayınımızı Melbourne'deki stüdyolarımızdan canlı olarak yayınlamayı planlıyoruz. O zamana kadar bize sbs.com.au/turkish internet hesabımızdan, SBS Turkish Facebook hesabımızdan, SBS Radyo uygulamasından ve 0429-99-62-63 numaralı SMS hattımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe'de görevli bizler hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz.